Sayfa 154. Ama İngiliz topları da Türklere tam bir karşılık verdi. Gün ağardıktan sonra Mustafa Kemal'in yazdığı gibi Conk Bayırı'nı cehenneme çeviren bir mermi yağmuruna tuttular. Gökten şarapnel ve demir sağanakları yağıyordu. Deniz toplarının ağır gülleleri toprağa gömülüyor, sonra çevremizde kocaman çukurlar açarak patlıyordu. Bütün Conk Bayırı koyu bir duman ve ateş tabakasıyla örtülüydü. Herkes kadere boyun eğmiş, başına geleceği bekliyordu. O ilk hücumun kahramanlarından pek azı sağ kaldı. Sırtlar ceset doluydu. Birçoğu hala hücum emri beklercesine, tüfeklerine sımsıkı sarılmış olarak ölmüşlerdi. Yüksek komutanlardan biri Mustafa Kemal'e, "Kuvvetleriniz nerede?" diye sorunca, "Kuvvetlerim mi? İşte bu yatan ölüler," diye cevap verdi. Mustafa Kemal korkusuzca ateş altında durarak emirler veriyor ve askerlerini cesaretlendiriyordu. Bir ara bir şarapnel parçası tam göğsüne isabet etti. Yaverlerinden biri dehşet içinde, "Vuruldunuz efendim," diye bağırdı. Mustafa Kemal başkaları duymasın diye eliyle yaverin ağzını kapayarak, "Yok öyle şey," diye cevap verdi. Şarapnel parçası göğüs cebine çarparak cebin içindeki saati parçalamış ve göğsünde yalnız büyükçe bir kan çukuru bırakmıştı. Sonradan harbiyedeki günlerinden beri kullandığı saati çıkardı ve "İşte bir saat ki bir hayat değer," diye felsefe yürüttü. Çarpışmanın sonunda Liman von Sanders'in isteği üzerine bu saati bir hatıra olarak ona armağan etti. Liman von Sanders de karşılığında üzerinde aile arması işlenmiş olan güzel bir kronometre verdi. Dipnot: sonradan Türk hükümeti saati bir müzeye koymak üzere Almanya'dan geri almak istediği zaman Alman hükümeti saatin çalınmış olduğunu bildirdi. Bombardıman Türklere çok kayıp verdirtmekle beraber Anzakların Sarıbayır'da tutunmalarını sağlayamadı. Bazı inatçı düşman birlikleri yer yer akşama kadar çarpışmaya devam ettiler. Fakat Anzakların ana kuvveti sabah saat 10'a doğru bayırın eteklerine ve daha aşağıdaki kıyıya kadar püskürtülmüş bulunuyordu. Cephe taarruzu sonucu yanları açık kalan sağ kanattaki üstün düşman kuvveti de geri çekilmek zorunda kalmıştı. Böylece Mustafa Kemal'in Liman von Sanders'e karşı hücumun yandan değil de cepheden yapılmasını ileri sürmekte haklı olduğu ortaya çıkmıştı. Sir Ian Hamilton hala iyimserlik içinde şöyle yazıyordu: "Conk Bayırı'nı hemen hemen 2 gün 2 gece elimizde tuttuk. Şimdiye kadar Türkler bizim sıkıca yerleştiğimiz mevzileri bir daha ele geçirmeyi başaramamışlardı. Bu sefer başardılar mı acaba? Pek sanmıyorum. Türk komutası çok iyiydi, bunu itiraf ederim. Generalleri bizi hemen Conk Bayırı'ndan söküp atmazsa başına ne geleceğini biliyordu. Onun için ilk işleri bu oldu. Ama ziyanı yok, daha son sözümüzü söylemiş değiliz." Her şeye rağmen İngilizler için tek bir cılız umut daha vardı. Gerçi Conk Bayırı büsbütün elden gitmişti ama Suğla'da durumu kurtarabilmeleri henüz mümkündü. Tekketepe'yi almak için girişilen yeni bir saldırı da bozguna uğradı. Ancak Türkler Anafartalar cephesinin kuzeyindeki Kireçtepe'de oldukça zayıftılar. Liman von Sanders kuvvetlerini toplayamadan buraya yapılacak bir düşman saldırısının sağ yanı da sarıp bütün ordusunu kuşatmasından ciddi olarak korkuyordu. Onun için ertesi günde Türkler zaferi henüz tam kazanılmış saymıyorlardı. Sinirleri iyice gergin olan Mustafa Kemal, yorgun erlerini durmadan dövüştürüyor ve onlara hala cephe hattından bizzat kumanda ediyordu. Şimdi artık hiç yaralanmayacağına güvenerek, düşman ateş altında sanki kendini koruyan bir büyü varmış gibi dolaşıyor ve askerlerinin gözünde bir masal kahramanı niteliğine bürünüyordu. Komutanları bilgiliydi, yürekliydi. Ama her şeyden çok talihliydi de. Bir gün söylendiğine göre bir çarpışma sırasında Mustafa Kemal'in bulunduğu sipere düşman bataryası ateş açar. Menzili tam olarak hesaplamışlardır. Mermilerden biri siperin ilerisine düşer. İkincisi 20 metre daha yakına ve üçüncüsü daha da 20 metre yakına. Dördüncü merminin tam siperin kenarına, Mustafa Kemal'in oturduğu yere isabet edeceği kesin şekilde bellidir. Subaylardan biri kaçması için yalvarırsa da, o artık çok geç der, askerlerime kötü örnek olamam ve sigarasını içmeye devam eder. Ama yüzü gözle görülür derecede sararmıştır. Siperdekiler dehşetten dona kalmış bir halde dördüncü merminin düşmesini beklerler. Fakat hiçbir şey olmaz. Düşman üç mermi atmış, dördüncü atışı yapmamıştır. Kireçtepe Savaşı'nda takviye birlikleri getirmek için cephe gerisinde at üzerindedir. Geçebilecekleri tek yol, denizle sırt arasında düşman filosunun ateşine açıktır. Askerler bu boğaza gelince dururlar. Mustafa Kemal'e düşman ölüm saçıyor, kuş bile geçirtmiyor derler. O hemen böyle geçebilirsiniz diyerek kurmay başkanı ve yaveriyle ileri doğru atılır ve ötekilere de peşinden gelmelerini emreder. Askerler tek sıra halinde onun peşinden koşarlar ve çok kayıp vermekle beraber mevziyi yeniden ele geçirirler. Kendisinin her an canını vermeye hazır oluşu, emrindekileri de öyle davranmaya zorluyordu. Bu da onu büsbütün efsaneleştiriyordu. Birkaç gün sonra Anafartaların iki tepesini almak için yapılan bir çarpışma sırasında, yedek piyade kuvvetlerinin yetişebilmesi için biraz zaman kazanmak gerekmişti. Mustafa Kemal, Fransız süvarilerinin Asya kıyısında piyadelerinin ilerleyişini korumak için ölüme gittiklerini bile bile şövalyelere yakışır bir saldırıya giriştiklerini duymuştu. Bunu hatırladı ve sert bir kararla, aynı şeyi tekrarlayarak süvari komutanına hücum emri verdi. Komutan önce baş üstüne dedi, sonra bir duraklama geçirdi. Mustafa Kemal onu geri çağırdı. Ne dediğimi anladınız değil mi? Evet efendim, ölmemizi emrettiniz. Süvarilerden çoğu öldü. Ama onların hücumu düşman akınını geciktirmiş ve böylece o önemli zirvenin kurtulmasını sağlamıştı. Anafartalardaki bu son, kanlı çarpışmalar aslında Gelibolu seferinin son çalkantılarıydı. Jonk Bayırı'nın Türklere geçmesinden hemen bir hafta sonra, Sir Ian Hamilton telgrafla Kitchener'a başarısızlıklarını bildirmişti. Türkler şimdi sadece sayıca değil, moral bakımından da üstünlük kazanmışlardı. Artık sürprizden de yararlanamayacak olan Hamilton'ın taarruza tekrar başlayabilmesi için yeniden 100 bine yakın asker getirmesi gerekmekteydi. Hamilton raporunu, "Karşımızdaki ordu, kahramanca dövüşen ve mükemmel yönetilen asil Türk ordusudur." diye bitiriyordu. İngilizler iki defa sürpriz silahını kullanmaya kalkışmışlar, lakin arazinin sarplığı, planlarının yanlışlığı ve komutanlarının kararsızlığı yüzünden başarısızlığa uğramışlardı. Üstelik önceden hor gördükleri Türkler bu silahı kendilerine karşı çevirmişlerdi. İngilizleri şaşırtan ilk şey, savaşın tam can alıcı anında ve yerinde askerlikteki ustalığı kendilerine yalnız eşit değil, üstün bile olan bir Türk komutanının ortaya çıkışıydı. İkinci sürpriz de asıl Türk askeri olmuştu. Mustafa Kemal, tabiye bilgisinin temellerini kavradığı kadar askerlerinin ruhunu da anlamıştı. Türk psikolojisini ve Türk'ün bir kere başındakilere güvenip de kanı kızıştıktan sonra nasıl azimle kıyasıya dövüşebileceğini biliyor, bunu da iyi başarıyordu. Böylece Mustafa Kemal ile Mehmetçik bir araya gelerek Gelibolu Yarımadası'nı kurtarmışlardı. İngiliz resmi tarihçisinin deyişiyle, tek bir tümen komutanının üç ayrı seferde kazandığı başarıların sadece bir savaşın gidişi üzerinde değil, bütün bir seferin akıbeti ve hatta bir milletin kaderi üzerinde bu derece derin bir etki bırakması, tarihte eşi çok az görülmüş bir olaydır. Mustafa Kemal sonradan Conk Bayırı ve Anafartalar çarpışmalarını tarihin en çetin savaşları olarak niteledi. Yıllar sonra Çanakkale'deki savaş alanlarını gezerken söylediği sözde hiç yapmacık yoktur. Yanındakilerden biri buraya neden büyük bir anıt dikilmediğini sorduğu zaman, "En büyük anıt Mehmetçiğin kendisidir," diye cevap verdi. Bu yerlerin Türkiye sınırları içinde kalması onun sayesindedir. Mustafa Kemal şimdi artık dinlenip kendine bakabilirdi. Savaş sırasında bile rahatını sağlamasını bildiği için çadırından çıkarak ağaç kütüklerinden yapılma rahat bir kulübeye yerleşti. İstanbul'dan gelen bir heyet üyeleri burasını muharebe etmek için değil de huzur içinde denizi seyretmek için yapılmış bir yere benzettiler. Değerli topluluğunun ve önlerine çıkan dört türlü yemeğin karşısında şaşırıp kaldılar. Alman bir dostu, sıtmanın Mustafa Kemal'i çok zayıf düşürmüş olduğunu gördü ve onun çökmüş hali karşısında sarsıntı geçirdi. Dipnot, Ernest Jack. Ama Mustafa Kemal'in zihni her zamanki gibi işliyordu. Arkadaşıyla hemen askerlik konularından konuşmaya başladı. Kazanmış olduğu zaferin kesinliğine inanmak, kendi kendine aldatmak olurdu. Deniz kuvvetlerinin can alıcı önemine hala eskisi gibi inanıyordu. "Karada kıstırılmış durumdayız, tıpkı Ruslar gibi," diyordu. "Boğazları ve Çanakkale'yi tıkamakla Rusları Karadeniz'in içine kapamış oldum ve eninde sonunda çökmeye mahkum ettim. Çünkü böylece müttefikleriyle bağlarını kesmiş oldum. Ama biz de çökmeye mahkumuz, hem de aynı nedenden. Gerçi Akdeniz'in, Kızıldeniz'in ve Hint Okyanusu'nun eteklerindeyiz ama herhangi bir okyanusa açılamıyoruz. Deniz kuvvetinden yoksun bir kara kuvveti olarak yarımadamızı, kara kuvvetlerini çekinmeden getirebilecek olan bir deniz kuvvetine karşı hiçbir zaman savunamayız." Aylar geçtikçe savaş durgunlaştı ve yeniden siper çarpışmasına döndü. Mustafa Kemal düşmanın yarım adayı boşaltmaya hazırlandığına inanmaya başlamıştı. Buna fırsat vermeden onu yok etmek için son bir Türk saldırısının tam zamanıdır diyordu. Ama yine üstlerine söz dinletemedi. Taarruz için istediği izin, "Harcanacak kuvvetimiz, hatta bir tek erimiz bile yok," diye geri çevrildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal yarımadadaki görevinden alınmasını istedi. Von Sanders de onu başka bir göreve atamayı kabul etti. Zaten sağlık durumu kötüleşmişti. Cephede kalacak hali yoktu. Burada yapabileceği bir iş de kalmamıştı. Bu arada Selanik'ten arkadaşı olan Tevfik Rüştü, doktor olarak Gelibolu'ya gelmişti. Mustafa Kemal o anda aldığı bir kararla, "Ben de seninle beraber İstanbul'a geleceğim," dedi. Çoktandır maaş almadığı için bir sürü parası birikmişti. Bunu birlikte harcayacaklardı. Mustafa Kemal böylece Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldı. Başkente varışından 10 gün sonra müttefik kuvvetlerin belli etmeden, hiçbir kayıp vermeden yarımadadan çekilip gitmiş olduklarını haber aldı. Sonuna kadar her dediğinde haklı çıkmıştı. 13. Bölüm Doğu Cepheleri. İngilizlerin Çanakkale'deki yenilgisi geçici de olsa Türklerin maneviyatını yükseltti. Yakın tarihlerinde ilk olarak bir Avrupa devletine karşı zafer kazanmışlardı. Gerçi böylelikle yabancı baskının kalkacağına ve imparatorluğun kendini toparlayıp yeniden dirilebileceğine inanan pek azdı. Ama ne de olsa kötümser ve karanlık ufkun üstünde bir umut ışığı belirmişti. Eski Türk ruhu hala ayaktaydı demek. Milletin şanlı geçmişindeki nitelikler, azim, cesaret ve gurur, Gelibolu sırtlarında bir kez daha kendini göstermişti. Türkler kahraman peşinde koşan bir ırktır. Şimdi ortaya onları kurtaracak yeni bir kahraman çıkmıştı. Gerçi Mustafa Kemal İstanbul'a dönüşünde bir zafer alayı ile karşılanmış değildi. O zamana kadar pek kimsenin tanımadığı genç albayın başarılarına basında da çok yer verilmedi. Adı az anıldı, resmi az basıldı. Gelibolu Savaşı üzerinde bir gazeteye verdiği demecin yayınlanmasına da Enver Paşa engel oldu. Bununla birlikte ağızdan ağza yayılan bütün efsaneler gibi onun da adı ve başarıları halk arasında duyulmaya başlamıştı. Korku nedir bilmeyen, ölüme şerbetli olduğu için vücuduna kurşun işlemeyen, başının üstünden İngiliz mermileri kuş gibi uçup giderken, yaylım ateşleri arasından yürüyüp geçen Türk savaşçısı masal gibi dillerde geziyordu. Özellikle artık Jön Türk yöneticilerinde aradıklarını bulamamış olan genç kuşağın seçkinleri için iyiden iyiye bağlandıkları bir sembol olmuştu. Herkesin özleyip beklediği milli kahraman bu Mustafa Kemal miydi acaba? Gerçi onun askerlik kalitelerine değer veren Enver Paşa'nın kendisinden yerime geçebilecek tek adam diye söz ettiği duyulmuştu. Ama Enver Paşa bu işi çabuklaştırmak için ortada bir sebep görmüyordu. Yüksek bir askeri rütbenin ve paşa unvanının sadece orduda değil, ordu dışında da itibar ve otorite demek olduğunu pek iyi biliyordu. Bunu Mustafa Kemal de biliyordu. Gelibolu'dayken albaylığa yükselmişti. Enver de onun şimdilik albay olarak kalmasını uygun buluyordu. Böylece İstanbul'a dönüşünde Mustafa Kemal kendini yine eli kolu bağlı ve huzursuzluk içinde buldu. Sağlık durumu düzelinceye kadar annesiyle kız kardeşinin yanında, Selanik'ten kaçtıkları zaman onlara tutmuş olduğu Beşiktaş'taki evde kalıyordu. Ama buradaki kadınca hava sinirine dokunmaktaydı. Gerçi üvey babasının yeğeni olan Fikriye'nin gitgide olgunlaşan güzelliği sıkıntısını az çok hafifletiyordu ama ne olsa artık kendi başına bir ev bulmanın zamanı gelmişti. Bu arada daha olgun ve daha modern bir hava özlediği için yine Corin Lütfü'nün arkadaşlığını aradı. Corin'le bütün Gelibolu Savaşı boyunca mektuplaşmış, Mustafa Kemal'in geleceğinin parlaklığına inanan Corin ona hep cesaret vermişti. Bir akşam bir müzikli toplantıda Corin piyano başındayken Mustafa Kemal'in gitmesi gerekti ve ayaklarının ucuna basarak sessizce odadan çıktı. Gittiğini fark eden Corin, çaldığı parçanın yarısında duruverdi. Davetlilerden biri, bir Türk şairi, hastalandı sanarak telaşla yanına koştu. Fakat o salondakilere dönerek, "Ayaklarının ucuna basarak dışarı çıkan subayın kim olduğunu biliyor musunuz?" dedi. "Mustafa Kemal, bir gün büyük bir adam olacak ve sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya ün salacak." Ne var ki Mustafa Kemal'in birlikte çalıştığı insanlar pek böyle düşünmüyorlardı. Yine ulu orta söylediği düşünceleri ve insanı şaşırtan hoyrat davranışlarıyla başlarına dert olmuştu. İçin için sabırsızlıkla kaynıyor ve kendini dinlemek sabrını gösteren eşe dosta görüşlerini zorla kabul ettirmeye uğraşıyordu. Gelibolu zaferi gözlerini kamaştırmış değildi. Savaşın Türkleri felakete sürüklediğini ve Alman askeri misyonunun işleri gitgide daha kötü yönettiğini açıkça görüyordu. Sadrazama öne sürdüğü şeyleri belgelerle destekleyerek ayrıntılı raporlar yazdı. Asker ve donatım boş yere harcanmaktaydı. Yanlış kararlar alınıyordu. Kemal Bahriye nezaretindeki arkadaşı Rauf'a yanıp yakılıyordu. Bütün suç Almanların elinde oyuncak olan Enver'deydi. Almanlar batıdaki çıkarları uğruna Türkiye'yi kazanamayacakları bir savaşta mahfa sürüklemekteydiler. Enver Paşa da bütün bunlara göz yumuyor, ses çıkarmıyordu. Memlekete daha çok gerekli olan silahlarla donatılmış en iyi birlikler Almanların Doğu Avrupa'daki savaşlarına gönderiliyordu. Geriye kalan birlikler ya adı var kendi yok cinstendi ya da 16-17 yaşındaki acemi erlerden kuruluydu. Bunların eğitimi subayların bütün vaktini alıyor, başka işlerle uğraşmalarına engel oluyordu. Silah azdı. 8000 kişilik bir birliğe sadece 1000 tüfek düşüyordu. Alman subayları ise Türkiye'nin kaynaklarının sonsuz ve askeri durumunun her vakitten daha iyi olduğunu söyleyerek kendi başkumandanlıklarını kandırıyorlardı. Mustafa Kemal görüşlerinden ve içine doğan felaket korkularından hükümeti de yararlandırmak için Hariciye Nazırı'ndan bir randevu sağladı. Nazır genel durumdan büyük bir iyimserlikle söz ediyordu. Mustafa Kemal tam aksi görüşü savundu ve savaşı yakından görmüş biri olarak kuşkularını anlattı. Sinirlenmeye başlayan nazır, ona gerçek durum üzerinde genelkurmaydan bilgi edinmesini söyledi. Kemal daha yüksek perdeden konuşarak, bütün ömrünü askerlik mesleğine vermiş bir insan olarak, Türk ordusunu ve bu ordunun değerini herkesten iyi bildiğini ileri sürdü. Tabii bu, Nazır Bey'den de anlamına geliyordu. Ortada bir tek genelkurmay bulunduğunu, bunun da kendisini asidir diye ordudan attırmaya çalışmış olan Alman askeri misyonununki olduğunu sözlerine ekledi. İstanbul'un havasından kaçmak için bir süre Sofya'ya gitti. Oradaki eski dostlarıyla biraz vakit geçirdi. Akla uygun bir görev teklifiyle karşılaşacak olursa, kendi adına kabul etmesi için yaverine talimat bırakmıştı. Bir süre sonra gene bir sürgün anlamına gelen bir tayin haberi aldı. Bu, Gelibolu'dan çekildikten sonra Edirne'de dinlenmekte olan, fakat daha uzak bir cepheye gönderilmesi düşünülen 16. Kolordu'nun komutanlığıydı. Mustafa Kemal, Gelibolu cephesinden yeni gelmiş olan bir piyade tümeninin başında Edirne'ye girdi ve son savaşta kazanmış olduğu ün yüzünden halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Bulgaristan'ın bir an önce savaşa girmesini aklına koymuştu ve Kral Ferdinand'ın kaçınılmaz olan bu adımı atmaktan çekindiğini gördükçe sabırsızlanıyordu. Edirne'ye gidişini fırsat bilerek Bulgaristanlı Türk mebuslardan bir heyeti bir denetleme gezisine çağırdı. Mustafa Kemal Edirne'de 6 hafta kadar kaldı. 16. Kolordu ile birlikte 2. Ordu Enver'in o felaketle biten ilk seferinin döküntülerini biraz olsun toparlamak için Rus cephesine gönderildi. Rus saldırısıyla geri püskürtülmüş olan 3. Ordu'yu takviye edecekler ve onunla birlikte 1916 yılının yazında bir karşı saldırıya geçeceklerdi. Mustafa Kemal üzerine sorumluluğu ağır bir komuta verilmesine rağmen henüz albaylıktan generalliğe yükselmiş değildi. Bunda da İttihat ve Terakki'nin eskilerinden olan ve Mustafa Kemal'in ihtiraslarını daima kuşkuyla karşılayan Doktor Nazım'ın biraz rolü vardı. Doktor Nazım Gelibolu Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e Napolyonluk taslamaması için ihtarda bulunmayı gerekli görmüştü. Mustafa Kemal de bir gün Şakir Zümre'ye, daha önce Cavit için söylediği gibi, böyle adamı asmak gerek demişti. Dipnot, Nazım da Cavit gibi 1926'da Ankara'daki suikast duruşmalarından sonra asıldı. Doktor Nazım, Enver Paşa'ya Kafkas cephesine gitmeye pek istekli görmediği Mustafa Kemal'in ancak yola çıktıktan sonra terfi ettirilmesini öğüt vermişti. Terfi haberi, Mustafa Kemal oraya vardıktan birkaç hafta sonra geldi. Böylece en sonunda paşa olabilmişti.